Ayrım 14.
Sayfa numarası 740. Devlet başkanlığı kavramı ve millete önderlik düşüncesi bozulmaya uğramış ve karşıtı olan hanedan egemenliğine dönüşmüştür. Eski Türklerde her boy kendi içinden çıkan bir bey tarafından yönetilir ve bu bey merkezi devlet yönetiminde diğerleriyle birlikte eşit haklara sahip olurdu. Aralarından seçtikleri devlet başkanı hükümdarlık yetkilerini millet için kullanan eşitler arasında birinci primus inter pares konumundaki bir görevliydi. Oysa 15. yüzyıl ve sonrası Osmanlı padişahlarının konum ve yetkileri artık böyle değildir. Eşitler arasında birincilik bir yana, hanedan ailesinin bireyleri arasında bile ölümcül bir iktidar yarışı vardır. Fatih Sultan Mehmet bu yarışı şehzade katliamını da içeren bir hale getirmişti. Devlet görevlerini yetiştiren eğitim kurumu olan Enderun, Türk olmayan Hristiyan ya da Musevi çocuklarıyla doldurulmuştur. Şehzadeler taht üzerinde her türlü hak iddiasını ve saraya kan bağıyla bağlı her türlü soyluluğu bertaraf edebilmek amacıyla az gelişmişlik sürecinde Türkiye Stefanos Yerasimos belge yayınları 7. basın 1. cilt sayfa 309 soyu belirsiz gayrimüslim cariyelerle evlendirilmektedir. Padişahlar kız kardeşlerini ve kızlarını Enderun devşirmesi yöneticilerle evlendirip onları kendilerine bağlamaktadır. Saray iktidar entrikalarıyla doludur. Fatih, Türk geleneğinin son temsilcilerinden Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın kafasını vurdurtmuştur. Şehzadeler her an ölümü bekleyen, korkularla yaşayan ruh hastaları haline gelmiştir. Sınırsız bir güç ve iktidar hırsı padişahları sarmış ve özellikle 15. yüzyıldan sonra giderek artan ve imparatorluğu çöküşe götürecek olan bir yozlaşma başlamıştır. Padişahın iktidar gücü görünüşte sınırsızdır. Ancak yalnızca görünüşte böyledir. Padişah özel kişilere ve gruplara karşı astı astık, kestiği kestik davranabilir ama sistemin özüne dokunamaz. Elediği unsurların yerine genel işleyişe uyum gösteren yenilerini getirebilir ancak bütünü içinde ele alındığında sistemle bütünleşmiş olan devşirme kökenli yönetici sınıf üzerinde gerçek anlamda bir iktidara sahip değildir. AGE sayfa 37. Yönetim düzenini kapsayan olumsuz süreç daha da bozularak uzun yıllar devam eder. 19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti artık Batılıların izin verdiği süre ve biçimde yaşayabilen, dağılmayı bekleyen bir duruma gelmiştir. Her alana yayılan çürüme, kaynağını toprak düzenindeki çözülmeye ve buna ilişkin ekonomik çöküşe bağlıdır. Tanzimat uygulamalarından sonra toprak, azınlıkların, yabancıların ve onlarla dolaylı ya da doğrudan işbirliği yapan eşraf ve ayan sınıfının eline geçmiştir. Topraksız kalan köylü yoksullaşmış, ülke toprakları da giderek artan bir hızla tarım yapılmayan boş alanlar haline gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 15 yıllık Atatürk dönemi uygulamaları hemen her alanda olduğu gibi toprak konusunda da Türk toplumunun geleneksel yapısına yabancı olmayan bir anlayış üzerine oturtulmuş ve son derece başarılı olunmuştur. Uygulamalarda esas olan toplum çıkarıdır. Ülke ve halkın gönencini amaçlayan, gereksinimlere yanıt veren, yaratıcı ve bilimsel, kapsamlı bir yenileşme hareketi gerçekleştirilmiştir. Toprağa, onun gerçek kullanıcısı olan üretici köylüye önem verilmiş, köylüye toprak, makina donanımı ve tohumluk dağıtılmıştır. Kooperatifler ve birlikler teşvik edilmiş, ucuz kredi olanakları yaratılmış, her düzeyden tarım okulları, araştırma enstitüleri kurulmuştur. Osmanlı'daki devlet çiftliklerine benzeyen, modern tarımcılığı ve uzmanlaşmayı geliştiren devlet üretme çiftlikleri geliştirilmiştir. Atatürk, 1936 ve 1937 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açış konuşmasında toprak reformu hazırlıklarının bittiğini ve toprak kanununun yakında meclisin onayına sunulacağını belirten açıklamalar yapmıştır. Atatürk'ün toprak konusunda değişik yer ve zamanlarda yaptığı açıklamalar çok nettir. Her Türk çiftçi ailesinin üzerinde çalışacağı ve geçimini sağlayacağı bir toprağa kesinlikle sahip olması gerektiğini söyler. Atatürk'ün söylev ve demeçleri İstanbul 1945 1. cilt sayfa 374, AK, Profesör Suat Aksoy, Türkiye'de Toprak Meseleleri Gerçek Yayınları 2. Baskı 1971, sayfa 60. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarım siyaseti ve toprak düzeni konusundaki anlayışını ise şöyle özetler. Ülkede topraksız bir köylü bırakılmamalıdır. Ancak bundan daha önemli olanı ise bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın hiçbir neden ve biçimde bölünemez bir niteliğe kavuşturulmasıdır. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işleyebilecekleri toprak genişliğini, toprağın bulunduğu bölgenin nüfus yoğunluğuna ve toprak verim derecesine göre sınırlamak gerekir. AGE sayfa 60. Atatürk, her fırsatta üretici köylülerin üretim dallarına göre örgütlenmeleri ve makinalı tarıma geçmeleri gerektiğini belirtir. 1925 yılında Kastamonu'da çiftçilerle yaptığı sohbette şunları söyler. Makinasız tarım olmaz, el emeği güçtür, birleşiniz. Birlikler kurarak makinalar alınız. Yılda 100 dönüm ekeceğinize 10 katı, 100 katı fazla ekebilirsiniz. Ülkemiz gerçek bir çiftçi ülkesidir. Henüz bunu tam olarak hak etmiş değiliz. Ama tarım ülkesi olacağız. Bu da makina ile olacaktır. Devletin olması gereken temel düşüncesi çiftçiliktir. Tüketici olarak yaşamak iyi değildir. Üretici olmalıyız. Atatürk'te Konular Ansiklopedisi, Seyfettin Turhan, Yapı Kredi Yayınları 2. Baskı 1995, sayfa 501. Toprağa bağlı üretimin uzun dönemler boyunca sürmesi, toplumların ve onları oluşturan insanların ruhsal yapılarına yön ve biçim vermiş, kalıcı izler bırakmıştır. İlk ve orta çağ toplumlarında mülkiyet biçiminin yarattığı toplumsal değerler sönüme gitse de etkisini sürdürmektedir ve belli ki gelecekte de sürdürecektir. Üretim ilişkilerinin sosyal alışkanlıklara dönüşen sonuçları ve bunların yarattığı karmaşık birikim, toplumlar ya da bölgeler arasında farklı kültür gruplarının oluşmasına yol açmıştır. Son derece değişik olan kültürler arasında eğer birbirine benzemeyen ya da karşıt olan iki ana kültür grubu gösterilecekse, bu gruplar Asya-Avrupa ya da çelişkisi daha belirgin olarak Türk-Batı gruplaşması seçilmiş en iyi örnek olacaktır. Gruplar arasındaki niteliksel farklılığı toplumların olduğu kadar insanların da öz yapısını belirleyen ve uzun bir geçmişi olan topraktaki mülkiyet biçimleri belirler. Bu biçim aynı zamanda sınıf çatışmalarına, toplumlar arası ilişkileri, direnme ve dayanışmaya, el koyma ya da paylaşımcılığa, yönetim işleyişine, toprağa sahip olma ve onun kullanımı gibi tarihi oluşturan tüm olaylara yön verir. Bu nedenle toprağı üzerindeki insanlarla birlikte kişisel mülkü sayan, köle çalıştırmada kendine bir sınır koymayan ve devleti çok küçük bir azınlık dışındakiler için baskı aracı olarak kullanan Batı anlayışı ile eskiden beri ortak yaşamın sorun ya da nimetlerini paylaşan, kendinden bir parça olarak gördüğü topraklar üzerinde kendisi çalışan ve yaşam biçimine uyumlu bir devlet yapısıyla bütünleşen Türk toplumsal anlayışı arasında birbiriyle çelişen temel bir farklılık elbette olacaktır. Orta Asya bozkırlarındaki otlakların ortak kullanımına dayanan paylaşımcı anlayış, Göktürkler, Selçuklular ve Osmanlılar'da gelişkin bir mülkiyet anlayışıyla evrimleşerek bugüne dek gelmiş ve benzersiz bir toplumsal dayanışma ruhu geliştirmiştir. Türkler, bireysel girişimcilikle kamusal sahiplenmeyi, özgürlükle devlete bağlılığı, halkın çıkarlarıyla yönetici önderliğe saygıyı kendine özgü bir biçimde bütünleştirmiştir. Tarihsel bir gelenek halinde günümüze dek korunan bu özellik, bugün bile yaşanmakta olan olumsuzlukları gidermenin ve ulusal varlığı korumanın temel dayanağı ve güç kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ulus-devlet yapısına ve toplumsal dayanışma ruhuna bugün yönelmiş olan iç ve dış saldırı esas olarak bu geleneği hedef almıştır. Türk toplumu, toprağı kamu malı sayan, tarihinde köle çalıştırmayan, baskı yapmayan ve bunların doğal sonucu olarak insanların devlete, ulus varlığına ve insan ilişkilerine değer verdiği özelliklere sahiptir. Bu özellikleriyle Batı'nın oluşturduğu ve kökleri köleci döneme dek giden günümüzdeki küresel yıkıma karşı bir seçenek ve gizil potansiyel bir güç oluşturmaktadır. Uğradığı yoğun ve yaygın baskının nedeni harekete geçmemiş olsa da bu gizil güçtür. Türklerin sahip olduğu kamucu anlayış, bu anlayışın yarattığı dayanışma geleneği ve direnme gücüne, büyük devlet politikalarında olduğu kadar küresel yıkıma karşı çare arayan yerli yabancı aydınlar arasında da önem verilmektedir. Küreselleşme ile ilgili araştırmalarıyla ünlenen Amerikalı araştırmacı David C. Corton'un, küreselleşmenin yarattığı yıkımdan kurtulmak için gereksinim duyulan gücün, Türklerin insanı esas alan, sosyal birlikteliği hala yaşatan toplumsal geleneklerinde bulunduğunu ileri sürmesi ve bu geleneklerin küresel baskıdan kurtulmanın mutlu bir yolu olduğunu söylemesi boşuna değildir. When Corporations Rule the World, David C. Corton, Kumerian Press, Inch Barrett Kohler Publishers, Inch ISBN 1-887-208-01-1, sayfa 257. Selçuklu ve Osmanlı'da yönetim biçimi ve ekonomi. Büyük Selçuklular ve onların ardılı olan Anadolu Selçukluları, Orta Asya geleneklerine dayanarak Yakın Doğu ve İslam kültürleriyle kaynaştırdığı birikimleri Osmanlı'ya aktaran büyük bir uygarlık yarattılar. Doğu aydınlanmasının hem ürünü hem de önemli bir parçasıydılar. Dönemlerinin en ileri uygarlıklarını oluşturdular. Yaptıkları ve kendilerinden sonraki dönemlere yön veren nitelikleriyle tarihte iz bırakarak önemli bir yer aldılar. 11. ve 14. yüzyıllar arasında 240 yıl hükümranlık süren Selçuklular, en yaratıcı ürünlerini devlet örgütlenmesi ve yönetim işleyişi konularında verdiler. Bu başarıyı elbette gelişkin bir ekonomi, zengin bir iç-dış ticaret ve iyi işleyen bir mali sistem üzerine oturtmuşlardı. Yalnızca ardılları olan Osmanlılara değil, o dönemde geri durumdaki Avrupa'ya örnek olan uygulamalar yaptılar. Her türlü olumsuzluğa, özellikle Haçlı seferlerinin yıkıcılığına karşı önlem almayı ve ekonomik gelişmede yeni seçenekler yaratmayı başarıyorlardı. Bizans ve İslam kültürü üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan İngiliz sanat tarihçi ve arkeoloğu David Talbot Rice bu konuyla ilgili olarak şunları söyleyecektir. Savaşların sürüp gittiği bölgelerde Haçlı seferleri nedeniyle yazarın notu, tarımı korumak ellerinde olmadığı için Selçuklular, şap üretimi gibi yerel sanayi ürünlerini geliştirme yolunu tutmuşlardı. Çünkü devleti yaşatmak için istikrarlı ekonominin her zaman için büyük önem taşıdığını iyice kavramışlardı. The Seljuks in Asia Minor, David Talbot Rice, London 1961, AK, Stefanos Yeresimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye, Belge Yayınları 7. Basım 2000, 1. cilt, sayfa 159. Selçuklu uygarlığının en olgun dönemi Anadolu Selçuklularında 13. yüzyılın ilk yarısıdır. 1211-1237 arasındaki Keykavus ve Keykubat yönetimleri hem askeri hem de üretim ve ticaret alanlarında parlak başarılar elde ettiler, büyük gelişmeler sağladılar. Haçlılar ve Bizanslılarla yapılan savaşların olumsuz etkisine karşın sanayi ve tarım üretiminde önemli artış gerçekleştirdiler. Sanayi ve tarımdaki gelişmeyi ticari canlanma izledi. Konya'nın zengin tüccarları eski pazarları geliştirdiler, yeni iç pazarlar yarattılar. Belleten 42, sayfa 221, AK Doğan Avcıoğlu Türklerin Tarihi 5. cilt, sayfa 2047. Selçuklular iç pazarı geliştirirken dış ticarete özel önem verdiler ve dış pazarı açıldılar. 12. yüzyıl sonunda İstanbul'da önemli sayıda Konyalı tüccar vardı. İran-İstanbul yönündeki ticaretin gelişmesi için güvenlik, konaklama ve iletişim hizmetlerini karşılayacak yatırımlar yapıldı. Eski kaleler onarıldı, yenileri yapıldı. Yeni bir posta örgütü kuruldu. Karadeniz ve Akdeniz kıyıları ele geçirildi. Sinop ve Alanya'da liman ve tersaneler yapıldı. Bu limanlara yabancı gemiler çekilmeye çalışılırken Türklerin en az deneyimli olduğu deniz ticaretine girişildi. Kürk, kösele ve bal mumu bakımından önemli olan Rusya ile İslam ülkelerini birbirine bağlayan Kuzey-Güney ticaret yolu canlandırıldı. Bunun için Sinop, Rum Pontus'un elindeki Trabzon'a rakip bir liman haline getirildi. Kırım'daki Suudak limanı ele geçirildi. Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu, Tekin Yayınları 1956, 5. cilt, sayfa 2047-2048. Devlet, yapılan işlerin hemen tümünde önce rol oynuyor ve üreticilerle tüccarları destekleyerek onların önünü açıyordu. Yeni kentler, alım gücü yüksek iç pazarlar ve ticaret merkezleri kuruluyor, ticaret yollarının güvenliğini sağladığı gibi üretim ya da ticarete doğrudan ya da dolaylı yatırım da yapıyordu. Ünlü sultan hanları ve kervansaraylar bu dönemde yapıldı. Bu girişimlerle tarım, zanaat ve ticaret hızla gelişti, üretimde çeşitlilik sağlandı. Keçi kılı, yün, kereste, tekstil, madenler, çinicilik ve el ürünleri gibi yerel sanayi ürünleri ihraç edilmeye başlandı. Avrupa'da kullanılan şapın hemen tümünü Anadolu karjıları hale geldi. Dokumacılık ve dericilikte çok gelişkin ürünler üretildi. Kent ve kasabalarda dokunan perdeler ve bezler zenginlerin zevkine yanıt verecek kadar mükemmeldi. Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi Profesör Mustafa Aktağ 1. Cilt Cem Yayınları 1995 sayfa 26. Türkmenlerin dokuduğu halı ve kilimler Ankara'nın sof kumaşları dünyaca tanınmıştı. Madenle ilgili sanatlar ileri ürünler veriyordu. Anadolu demir bakır şap üretim ve işletmeciliğinde çok ileri bir konumdaydı. Profesör Mustafa Aktağ o dönem Selçuklu ekonomisi için şunları söylemiştir. Bir gerçektir ki geniş halk kitlelerinin ihtiyaçlarını karşılayan sanayi ürünleri tümüyle yurt içinde yapılıyordu. Esnaf loncalarının örgütsel mükemmelliği bunu tümüyle kanıtlar. AGE sayfa 27. Türkmen boylarında yaygın olan kilim ve halı dokumacılığında gerek örgü niteliğinde ve gerekse desen zenginliğinde gösterilen ustalık, insanda hayranlık uyandıran bir inceliğe ulaşmıştı. Bu konuda gösterilen zerafet ve ustalık köklü bir geleneğe sahipti. Gaston Richard adlı İngiliz araştırmacı, Türkmen kızlarının dokuduğu halıları harika olarak tanımlarken, Rus tarihçi Mihailov şu değerlendirmeyi yapıyordu. Hiçbir modele ve teknik nitelikte hiçbir öğretim ve eğitime sahip olmayan Türkmen kızlarının taklidi mümkün olmayan nakışlarla süslü nefis halılar dokuması ancak yüksek bir sanat içgüdüsüne sahip oluşlarıyla açıklanabilir. Türk masallarıyla halk şiirlerinin güzelliği de Türklerin estetik alanında büyük bir birikim ve yeteneğe sahip olduğunu gösterir. Türklüğün Esasları Ziya Gökalp Kum Saati Yayınları 2001 sayfa 154. Üretim ve ticaretin gelişimi varsıllığı, varsıllık da toplumsal gönence arttırdı. Kent yaşamı gelişti, kültürel düzey yükseldi. Türk ve İslam kültürü Anadolu'nun geniş bir bölümüne yayıldı. Türkistan, Azerbaycan, İran başta olmak üzere değişik ülkelerden sanatçılar, düşünürler ve bilim adamları Konya'ya geldiler. Selçuklu hükümdarlarının koruması altına girdiler. Ana Britannica, Ana Yayıncılık AŞ, 2. cilt, sayfa 236. Selçuklularda yönetim düzeni içinde yer alan mali, idari ve askeri görevliler alanlarında iyi eğitilmiş uzman kişilerdi. Alparslan'ın da vezirliğini yapan Nizamül Mülk, yürüttüğü politikalar ve hükümet etme üzerine yazdığı siyasetname ile yalnızca Büyük Selçuklular değil, daha sonraki Anadolu Selçukluları bağlı olarak Osmanlılar üzerinde de çok etkili oldu. Tek tip eğitim veren Selçuklu medreseleri o dönemde dünyadaki en ileri yüksek öğrenim kurumlarıydı. Doğrudan devlete ait olan bu kurumlar Pamir'den Anadolu'ya dek hemen tüm imparatorluk kentlerine yayılmışlardı. İlahiyat bölümlerinden ayrı olarak siyaset, hukuk ve maliye konularında uzman devlet görevlileri yetiştiren bölümleri de vardı. AGE 7. cilt sayfa 127. Selçuklularda yönetim yapısının en üstünde yüksek yetkilerle donanmış hükümdar bulunuyordu. İkta verme, merkeze ve eyaletlere yönetici atama, devlet kararlarının alındığı yüce divana başkanlık etme ve ordu komutanlığı gibi görevleri vardı. Ülke toprakları eski Türklerden farklı olarak hanedanlığın kendi aralarında paylaşabileceği ortak mülk gibi görülmeye başlamıştı. Bu görüş Osmanlılar'da kişisel mülk haline gelecekti. Devlet yönetimi, değişik yetki ve sorumluluğa sahip alanlarında uzmanlaşmış görevlilerin katıldığı divanlar aracılığıyla yürütülürdü. değişik işler için değişik divanlar vardı. Bunlar devlet gücünü temsil etmelerine karşın tartışmaya açık, katılımcı kurumlardı. Kararlar, serbestçe dile getirilen görüşler, bilgi ve belgeye dayanan tartışmalar sonunda alınırdı. Selçuklularda devlet dairesi niteliğinde birden çok divan varken Osmanlılarda üst yönetimi ilgilendiren ve bir tür bakanlar kurulu niteliğinde olan Divan-ı Hümayun adıyla tek bir divan vardı. Diğer divanlar küçük yönetim birimleri biçimindeydi. Selçuklularda her divanın başında bir bakan, nazır bulunurdu. En üst merkezi yönetim organı başında hükümdarın Sultanül Azam bulunduğu ve her gün toplanması yasal bir zorunluluk olan Yüce Divan, Divan-ı Ali'ydi. Yüce Divan'da devlet siyaseti, adalet, diplomasi, yüksek yargı kararları görüşülür ve karara bağlanırdı. Alınan kararların yürütülmesi ve hükümdar katılmadığında divanın yönetimi vezirin yani sahibi azamın, Osmanlılarda veziri azam, göreviydi. Vezir, genel yönetimle ilgili devlet kararlarını yürütmekle kalmaz, özellikle imparatorluğun ilk dönemlerinde hükümdar ve ailesinin devlet işlerinde usulsüzlük ve keyfi davranışta bulunmalarını önleyerek divanın yetkilerini korurdu. Selçuklu vezirleri bunu yapabilmek için gerekli olan güç ve yetkiye yeterince sahiptiler. Tarih 2, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Kaynak Yayınları 3. Basım 2001, 2. Cilt Sayfa 220. Selçuklularda değişik alanlarda çalışma yapan ve geniş bir yöneticiler grubunun katıldığı divanlar, hükümdarlardan bile gelse keyfi uygulamalara direnebilecek güçlü bir örgütlü yapı halindeydiler. Yürütme yetkisi şimdiki İçişleri Bakanı'na denk gelen ve Atabek adı verilen bir vezirin başkanlık ettiği uygulama kuruluna divanı vezaret verilmişti. Dış işlerini divanı tura, toprak yönetimini divanı has, ordu ve savunma işlerini divanı arzül ceyş yürütürdü. Adalet işleri ve mahkemeler dinsel hukuk kurumlarını temsil eden büyük kadı, kadı-ül kudata'ya ve örfi hukuku temsil eden adalet emiri, emiri dad da bağlıydı. Bunlara ek olarak bazı özel durumlarda haksızlıkları gidermekle görevli olan ve günümüzdeki Danıştay'a denk gelebilecek bir yüksek hukuk kurumu mezalim daha vardı. İmparatorluk içinde iletişim, yaygın ve düzenli bir işleyişe sahip posta örgütü Berid tarafından sağlanıyordu. Ana Britannica, Ana Yayıncılık AŞ 7. Cilt Sayfa 127.